Ayrım 23.
Latife gene yalnız diye düşünüyor genç kadın. Otomobilde gidiyorlarken de Kılıç Ali siyasi dedikoduları, eski hikayeleri, ortak gençlik anılarını, esprili anekdotları ard arda sıralayarak Mustafa Kemal'i oyalayıp güldürürken, Salih Bey meclis sorunlarını, gelen telgraf haberlerini, paşaya yol boyu işi, ricası, isteği düşenlerin gerekli bilgilerini verirken, paşa Latife'nin varlığını unutup gidiyordu sanki. Oysa bir bakıma bu ikisinin de göreviydi. Paşa'yı oyalamak, Erzurum'u ona mümkün olduğu kadar az düşündürmek, unutturmak. Belki de zaman zaman bu adamlardan sıkıldım biraz diye paşaya halini arz etmeyi düşünmüştü genç kadın. Ama artık bunu söyleyecek ne uygun bir zaman ve imkan vardı, ne de böyle bir olayı konuşması paşa tarafından anlaşılabilirdi. Şakalar, esprili, siyasi dedikodular ve hicivlerle Mustafa Kemal'i oyalayan bu yolculuk, işte bu sebeplerle Latife Hanım için çok sıkıcı bir mecburiyet halini almış, sıkıldıkça öfkelenmiş, öfkelendikçe de hatalar yapmaya, sorunlar çıkarmaya, ufak ufak etrafına bindirmeye başlamıştı. İşte bu hava içinde Tokat'ta yemek yedikleri gece olanlar oldu ve genç kadın her sefer birdenbire gelen o öfkenin patlaması noktasında davranışlarına yine fren koyamadı. Yemek bitmişti ama masada ikili üçlü sohbetler devam ediyordu. Mustafa Kemal Tokat mebuslarından biriyle derin bir konuşmaya dalmıştı. Halbuki Latife onun ne kadar yorgun olduğunu biliyordu. Kendisi de çok yorgundu. İkisi de tarifsiz derecede üzgündüler bu felaketten ötürü. Bu kadarına dayanamıyor, gidip yatmak istiyordu artık. Birden başını konuşmakta olan kocasına döndürdü ve "Kemal," dedi, "artık kalkalım mı?" Bu Kemal hitabı özellikle herkesin içinde olduğu zaman, herkes olmasa bile yine de Mustafa Kemal'i rahatsız ediyordu. Ama şimdi onu asıl rahatsız eden, etrafı hiçe sayarak verdiği talimat olmuştu. Karısına ilgisiz bir sesle "kalkarız," dedi. Ama sözüne de devam etti. Başını Tokat mebusuna dönmüştü. İnatçı ve anlayışsız bir çocuk gibi şimdi Latife kocasına yineliyor, "hadi Kemal," diye ısrar ediyordu. Sonunda Mustafa Kemal bıkkın, yorgun, sıkılmış, "otur biraz," demek zorunda kaldı. "Bak, Kılıç Ali ne güzel bir şeyler anlatıyor." Aynı anda ayağa kalkan hanımefendi, öfkesinin şiddetini saklamaya filan gerek görmeden topuklarını sert sert vurarak salonu terk etti. Herkes susmuş, biraz mahcup, biraz üzgün, başını önüne eğmişti. Gazi ilk kez dayanamadı ve "meğer," diye dertlendi. "Meğer bir kadını idare etmek, bir büyük savaşı idare etmekten de zormuş. Ben savaşlar idare ettim. Ama işte bakın, ister okumuş yazmış olsun, ister kendi halinde bir kadın, durum değişmiyor demek ki. Ben bir kadını idare edemiyorum. Galiba hayatımın en büyük hatasını evlenmekle yapmışım ben." Yukarıdan gürültülü, öfkeli ayak sesleri, kapı çarpmaları ve ağlama sesleri geliyordu. İşin tadı kaçmıştı. Mustafa Kemal görülür bir hüzünle kalktı sonunda. Herkese hayırlı geceler diledi ve kendilerine ayrılan daireye çıktı. O anda Latife Hanım, dinlemek, lafı uzatmak, ağlamasını aldırmak gücü yoktu artık. "Latife," dedi, "lütfen yeter. Lafı uzatırsan seni İzmir'e gönderirim, bilmiş ol." Bu şaka götürmez bir uyarıydı. Keşke Yaver Salih'in eşi Pakize ve Fuat Bey'in eşi Sahibe Hanımların yaptığını yapsaydım. Mustafa Kemal'in teklifine uyup Samsun'dan Ankara'ya dönseydim diye düşünüyordu Latife. Ama iş işten geçmişti. 27 Eylül'de Tokat'tan Sivas'a, oradan Zara'ya, Su şehrine, Erzincan'a uğrayarak sonunda Erzurum'a ulaştılar. 30 Eylül 1924. Deprem bölgesinin gezmek, hal hatır sormak, yaralıları yoklamak, Erzurum'dan Hasankale, Sarıkamış, Kars'a uzanarak ora halkının gönlünü etmek, sonra yine Erzurum'a dönmek ve ordu yardımını sağlamak, programlamak gerçekten yorucu bir görev gezisiydi. Bu yolculuğa katılanların hepsi için, ama tabii asıl Mustafa Kemal için. O, ülkenin yoksulluğunu, imkanların kısıtlılığını, çaresizliğini çok yakından biliyor, yaşıyor, dertleriyle dertleniyordu. Halkın kurtarıcıya uzanan ellerinin bir anlamı vardı. Herkes her şeyi ondan bekliyordu şimdi. Onun tanrısal bir gücü olduğuna inanıyordu halk sanki ve ne ihtiyacı varsa ondan bekliyordu. Bir gün Bu günlerde içkiyi biraz azaltsak önerisinde bulunan Hasan Rıza'ya acı acı bakmış ve "Nasıl azaltsam çocuk?" demişti. "Bu yükü çekmek çok zor. Herkes her şeyi benden bekliyor. Her şeyi yapabilirim, düzeltebilirim sanıyor. Oysa ben neyim? Benim kişisel iktidarım neye yeter? İşte bu yetmezlik öldürüyor beni, bu çaresizlik. Dayanamıyorum ve o zaman içiyorum. Başka ne yapabilirim?" Erzincan'da kaldıkları gece vali adet olduğu gibi konuklara bir akşam yemeği verdi. Ordu kumandanı Ali Sait Paşa, 3. Ordu müfettişi Cevat Paşa, vilayet erkanı, mebuslar bu davete katılıyordu. Latife Hanım olduğu için de davetliler eşleriyle birlikte gelmişlerdi. Hava zaten ağır, durağan ve doluydu. Latife Hanım'ın ayrıca hiç keyfi yoktu. Aralarındaki gerilim uç noktalarındaydı. Mustafa Kemal, hayranlarının yol boyu gösterdikleri büyük sevgi yetmiyormuş gibi bu akşam yemeğinde de yine kocasının çevresi protokole dahil beylerin hanımları tarafından sarılmıştı. Olayı böyle görüyordu genç kadın. Özellikle ordu kumandanı Ali Sait Paşa'nın eşi Naciye Hanım Efendi Mustafa Kemal'in sağına oturtulmuştu. Latife Hanım karşısına. Her zamanki nezaketiyle paşa o yemeğin en güzel kadını olan Naciye Hanım'a gerekli ilgiyi gösteriyor ve iltifatlar ediyordu. Bu muamelede bir ölçü kaçağı var mıydı bilmiyoruz ama sanmıyoruz da. Vardıysa bile bu kesinlikle biraz da hırçınlaşan, huysuzlaşan eşine gözdağı verme amacını taşıyor olmalıydı. Böyle idiyse işte olay Latife Hanım'ı o yönde etkilemişti. Asıl ölçü kaçağı orada oldu ve annesinin deyimiyle Uşakizade damarı kabarıverdi. Sofranın rastlantı olarak hayli sessiz olduğu bir anda Latife Hanım'ın eşine hitap eden sesi ortalığı bir buzhaneye çevirdi. "Kemal, ayaklarına dikkat et çünkü bana kadar uzandı. Orada olanları doğru doğru ve ince ince anlatabilmek için elbette orada olmak gerekirdi. Ama o sofrada olanlar bu olayı konuşmak istemediler bir süre. Sonradan ortaya bir takım tevatürlerin çıkması doğaldı. İnsanların dili, çözülünce kişisel yorumlar, açıklamalar, teviller gırla gider, kimse kimseyi tutamaz. Ne var ki olay vardı, olmuştu. Yemek devam ediyordu. Herkes hala başını kaldıramıyordu. Sonunda Mustafa Kemal başını tabağından kaldırdı ve "Vali Bey," dedi, "yarın sabah çok erken yola çıkacağız. Hepimiz de yorgunuz. İzin verirseniz yemeği burada bitirelim." Ayağa kalktı, herkesin elini sıktı, salondan çıktı. Latife Hanım da onu izledi. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Öfkesi sönmüş, neylesine bir yanlış yaptığını şimdi iş işten geçtikten sonra çok iyi anlamıştı. Kılıç Ali, Salih Bey, Yaverler Resuhi ve Muzaffer Bey arkasından biraz da acıyarak bakıyorlardı. Mustafa Kemal'in Naciye Hanım'a gösterdiği ilgiyi bir baştan çıkarma olarak yorumladığı söylenen Latife Hanım, odada yalnız kaldıkları anda dışarılarda herkeslerin duyabileceği bir şiddetle kocasını suçluyor, kendini savunuyordu. Eşi ise bütün öfkesine rağmen "Lütfen sus, herkese rezil oluyoruz" gibi uyarılardan başka bir şey söylemiyordu. Latife, "Beni herkes hiç ilgilendirmiyor," diye bağırdı. Paşa, "Ama beni ilgilendiriyor," dedi. "Hem çok ilgilendiriyor." Ve Latife'yi yalnız bırakarak odasının kapısını açtı. Orada bekleyen genç yaverlere, "Bana Salih'i çağırın," dedi. Telaş ile içeri giren Salih Bey, "Bir tatsızlık mı oldu efendim?" diye sordu. "Hiç bitmiyor ki. Anadolu yanıp yıkılıyor. Devletin parası yok. Halk perişan. Herkes benden bir şeyler istiyor. Herkes benim her şeyi yapacağıma, yapabileceğime inanıyor. Ben çaresiz kalıyorum. Üzülüyorum. Yüreğim yanıyor. Bu kadın bana yardım edeceğine, benim derdimi paylaşacağına ben diye karşıma dikiliyor. Hep bu. Ya da arkadaşların onlar. O bitti, içme, su iç, ayran iç, soda iç. İçmeyeyim de ne yapayım be birader? Gerçekten evlilik bu mu? Bu mu evlilik? Eğer öyleyse demek ki ben hayatımın en büyük hatasını evlenerek yapmışım. Yalan mı? Neden beni kimse uyarmadı? Neden hiçbiriniz?" Salih Bey ne diyeceğini bilmiyordu. Mustafa Kemal'in bu kadar üzülmesi için önemli bir şeyler geçmiş olmalıydı. "Üzülmeyin paşam," diye kekeledi. Yarın çok işimiz olacak. Burada bir odamız daha var. Size güzel bir yatak hazırlatırım şimdi. Buyurun siz. Salih boş odanın kapısını açtı. Mustafa Kemal'i içeri buyur etti. Paşa önüne ilk gelen koltuğa çökerek ellerini alnına dayadı, derin düşüncelere daldı. Bütün hayatımda daima yalnız. Okulda, cephede, mecliste, hovardalıkta. Hep yalnız. O şikayet ettiği sofralarda arkadaşlarımın yanında, kadınların içinde, o kalabalıklarda. Hatta rafla çiftliğinde, karga kovalarken bile yapayalnız. Kim mahkum etti beni bu büyük yalnızlığa? Ben istemedim ki. Ve ne zaman bitecek? Ne zaman? Salih Bey elinde yatak çarşafları, yastıklar, battaniyeler olan bir görevliyle dönmüştü şimdi. Acele yatağı yaptılar. Paşa hala gözleri kapalı oturuyordu. Yaveri hafifçe öksürdü, sonra "Paşam," dedi. "Odanız hazır. Buyurun efendim." "Hemen yatmak istemiyorum çocuk. Gel biraz demlenelim, dertleşelim, ağlaşalım. Gel Selanik'i konuşalım." Elini sevgiyle ve sıcaklıkla aziz yaveri Salih'in omuzuna attı. Ertesi sabah yaver Salih Bey tıraşını bitirmiş, saçlarını taramış, kravatını bağlıyordu. Zihni hep geceki olaylarla doluydu. Ceketini giyerken bir yandan da bazı değerlendirmeler yapıyordu kendi kendine. Demek ki ana gözü olacakları o günden görmüştü. Keşke onu dinleseymişim. Onun itirazlarını o zaman paşaya söyleseymişim. Belki de vazgeçerdi. Ya da belki de hazırlıklı olurdu. Böyle olacağını bilemezdim ki. Aklımın ucundan geçmedi. Bu kadar akıllı, böylesine gelişmiş, gezmiş, görmüş bir kadın. Tam bu anda odasının kapısı birden hızla açıldı. Latife Hanım hışım gibi içeri dalarak adeta Salih Bey'in üstüne atılırcasına geldi ve nefes nefese sordu. "Paşa nerede?" "Yavaş olun lütfen hanımefendi. Paşamız yan odada uyuyor." "Neler yapıyorsunuz siz?" "Anlamadım hanımefendi." "Paşa yan odada uyuyor ve bundan benim haberim olmuyor. Ne demek oluyor bu?" "Onu siz bilirsiniz efendim. Bana bir oda hazırla diye emredildi. Ben emri yerine getirdim." "Bu kadar basit öyle mi? Hani siz bana yardım edecektiniz hep? Böyle söz vermiştiniz. Halbuki siz onlarla bir olup paşayı benden kaçırmaya bakıyorsunuz. Beni gözden düşürmek için siz de herkes gibi elinizden geleni yapıyorsunuz." "Sakin olun hanımefendi. Böyle giderse gerçekten durum geri dönülmez bir biçimde aleyhinize dönecek." "Beni tehdit mi ediyorsunuz?" "Hayır, sadece sizi uyarmaya çalışıyorum." "Peki kim oluyorsunuz siz ve ne hakla beni uyarmaya çalışıyorsunuz?" "Ben Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin baş yaveriyim hanımefendi. Hepsi bu." Latife birden neylesine ileri gittiğini, daha da önemlisi ne kadar haksızlık ettiğini fark ediverdi. Ve birçok kez olduğu gibi ani olarak söndü. "Affedersiniz Salih Bey, ne yaptığımı bilmiyorum. Çok affedersiniz." "Belli oluyor efendim. Ben önemli değilim elbette. Ama paşamız son derece üzgünler, bilesiniz." Yaver başını önüne eğerek Latife Hanım'ın odasından çıkmasını bekliyordu. Onun için zaten yapacak başka bir şey kalmamıştı. Sabahın erken saatlerinde akşamki yemekte bulunan hemen herkes onları geçirmek üzere gelmişlerdi. Mustafa Kemal kapıda Ali Said Paşa ile eşinin ellerini sıktı, hatırlarını sordu, sonra eliyle arabayı göstererek Naciye Hanım'a "Siz benim arabama buyurun hanımefendi," dedi. 2-3 adım arkasında Latife Hanım kala kalmıştı. Durumu fark eden Tevfik Bıyıklıoğlu usulca Latife Hanım'a sokuldu. "Emrinizdeyim hanımefendi," diyerek dirseğinden tutup Latife'yi arabasına aldı. Öndeki araba hareket etmişti bile. Deprem felaketi herkese kişisel dertlerini unutturacak kadar ağırdı. Mustafa Kemal ve onunla birlikte olanlar şimdi sadece Erzurum'u konuşuyorlardı. Latife Hanım kocasını görmüyordu bile. Odasında yapayalnızdı. Bin defa pişmandı bütün bu olanlardan. Ama bu kez Mustafa Kemal kesinlikle onunla ilgilenmiyordu. Suskundu. Zile basıp katibi umumisini çağırmakta kararlı görünüyordu. Ve Latife Hanım gerçekten korktuğuna uğradığını, yaver Resuhi Bey karşısına saygıyla dikildiği zaman dehşetle anladı. "Paşa Hazretlerinden sizi Ankara'ya götürmek üzere emir aldım hanımefendi." Genç kadın ince bir selvi gibi şöyle sallandı. Dudaklarını kıstı. Her zamanki tiki yineledi. Elini ağzına götürdü, alt dudağını ısırdı. Evet dedi, ben de öyle düşünüyorum. Bu geziye devam etmekte mana yok. Ancak lütfen şu ricamı kendisine arz edin. Ankara'ya sizinle değil, Salih Bey'le gitmek isterim. Buna izin versinler. Her şey hazırlanıp Latife Hanım arabaya binince, Kılıç Ali, Latife Hanım'dan bir yere kadar Salih Bey'le birlikte ben de size refakat edeyim mi diye izin istedi. Latife Hanım bu iznin önce paşadan alındığını anlamıştı. Umutsuz bir ifadeyle, buyurun dedi. Tabii. Araba hareket etmeden Mustafa Kemal karısının elini sıktı, ona iyi yolculuklar diledi. Üzgün, yorgun, saygılıydı ama tavrında hiçbir sıcaklık yoktu. Bon voyage Latife. Hepsi bu kadar. Söylenenlere bakılırsa yolda Latife Hanım, Salih ve Kılıç Ali Beylerden gözyaşları arasında ricalarda bulunmuş ve lütfen araya girin, yuvamızın yıkılmasına mani olun diye yalvarmıştı. Kılıç Ali Bey, Latife Hanım'a içtenlikle söz verdi ve elinden gelen her şeyi yapacağını vaat etti. Doğrusu ara bulmak için çok yürekten çalıştı da. Yol boyu Gazi'ye yaptığı gibi Latife Hanım'a da ilgi çekici şeyler anlattı. Ilıcalara gelince Kılıç Ali arabadan indi ve Erzurum'a döndü. Salih'le aralarında kararlaştırmışlardı. Salih bozuk, durumu öğrenmek üzere telgrafla hasta nasıl diye soracak. Mustafa Kemal yumuşamışsa eğer Kılıç Ali ateş düşüyor gibi bir yanıt verecek. Öfkesi büsbütün geçmişse hastamız iyidir diyecekti. Kılıç Ali birkaç olumsuz telgraftan sonra paşanın izniyle Salih Bey'e hastamız iyi, bizi bekleyin telgrafını çekti. Kılıç Ali Bey de Mustafa Kemal'e Latife Hanım tarafından yazılmış bir mektup vardı. Uygun bir zamanda mektubu paşaya vermişti. Bu mektubun bir yerinde genç kadın paşam diyordu. Ben bütün huylarımı Erzurum'da felaketzede mıntıkaya gömdüm. Artık beni affet. O mesut yuvamıza, Çankaya'ya yine birlikte ve neşeyle dönelim. Kılıç Ali Bey, Mustafa Kemal'in öfke ateşinin düşmesinde bu mektubun büyük etkisi olduğuna inanıyordu. Latife yolda Kılıç Ali'den gelen telgrafı okuyunca artık bir an bile Kayseri'de beklemek istememişti. Erzincan'a doğru geri dönmüşler ve bir yol kavşağında buluşmuşlardı. Korktukları başına gelmemiş, işte yine birlikte olmuşlardı. Latife Hanım ne diyeceğini bilemiyor, Mustafa Kemal'in ellerine sarılmış, bir daha olmayacak, çocukluk işte, bir daha olmayacak diye ağlıyordu. Mustafa Kemal'in içindeki buzlar erimişti gerçi, karısına karşı uzak ve soğuk değildi. Ama bu evliliğin yürüyebileceği hakkında derin ve haklı korkuları, tereddütleri sürüyordu. Nasıl düzene girebilirdi bu iş, bilemiyordu. Kayseri'de çok hoş bir gece geçiriyorlar. Bir ara paşa Salih Bey'e usulca sana verdiğim mektubu ne yaptın diye soruyor Salih. Salih de cebimde paşam cevabını veriyor.